Şah İsmail Hatayi, Gülağ Öz. 2. kaset 1. yüz, sayfa 37. Yine Erdebil tekkesiyle ilişkisi oldukça eskilere dayanan bir başka yerde Teke yöresiydi. 16. yüzyıl öncesinde Teke yöresi Anadolu'daki Safeviliğin önemli merkezlerinden birisi olup, bu ilişkinin Şah Kulu'nun babası Hasan Halife tarafından yürütülmektedir. Şah Kulu'nun babası Hasan Halife, Şeyh Cüneyt ve Şeyh Haydar'a hizmet etmişti. Teke yöresindeki Alevi grupların Erdebil tekkesi ile olan ilişkisinin Hasan Halife'nin ardından Şah Kulun tarafından yürütülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Şah Kulu büyük bir ayaklanma çıkartacak kadar insan toplaması sadece karizmatik kişiliğine değil, babasının sağlığındaki saygınlığına da borçluydu. Osmanlı Devleti yöneticileri kendi tebaası olarak gördükleri toplulukların Erdebil ile bu ilişkisi onları tedirgin etmeye yetmiş olmalıdır. Osmanlı Devleti'nin Erdebil tekkesinin devletleşmesinin ardından kendi sınırları içerisindeki Safevilere manevi bağlılığı olan Alevi grupları Balkanlara sürmesi bu tedirginliğin en önemli belirtisi olmalıdır. Osmanlı Devleti'nde Safevilerin etkinliğini kırmak için ilk uygulama 2. Beyazıt zamanında gerçekleşti. İlişkileri Safevi Devleti'nin kurulmadan daha öncesine dayanan Teke yöresi Alevileri, ilk ayaklanmayı Şah Kulu isyanından 10 sene önce Nasüh önderliğinde çıkardıkları söylenmektedir. 1501'de Taş ilinde Nasüh adlı birinin isyan durumunda olduğu bölge idarecilerince belirlenmiş, bunlar çoluk çocuklarıyla birlikte Rumeli'ye sürülmüşlerdir. Arslan bu sürgünlerin isyan nedeniyle değil, 1502'de Hamitili, Isparta Teke'den Şah İsmail'e yöredeki Alevilerin asker yazıldıkları anlaşılmasının neden olduğunu söylemektedir. Bu dönemde sürgünlerin kapsamı oldukça geniş tutulmuş, Uluborlu, Senirkent ve Yasiviran halkının Kızılbaş olduğu için sürgün edilmişlerdir. Safevilerle doğrudan bağlantılı olan grupların Balkanlar ilk geçişi bu olmalıdır. Şah Kulu ile ilişkisi olan bu kızılbaş gruplar Balkanlara sürüldükten sonra da ilişkiyi kesmemiş oldukları Şah Kulu'nun halifelerinden birisinin Filipe'de yakalanmasından anlaşılıyor. Şah Kulu'nun tutuklanan halifesi Pir Ahmet'in verdiği bilgiye göre Şah Kulu müritlerinden 4 kişiyi 20'şer mektupla birlikte Balkanlara göndermiş, bunları belirlenen yerlere dağıtmaları istenmiştir. Bunun ardından çıkan Şah Kulu isyanı sonrasında Teke ve Hamit vilayetlerindeki kızılbaş gruplar da Rum eline sürüldü. 1501'de olduğu gibi Hamit elinde bütün Aleviler sürülmüş, Hamit ve Teke ilinde kimi köyler baştan başa boşalarak mezraya dönmüştü. Osmanlı yöneticileri Erdebil tekkesi ile Alevi grupların bağını tamamen kopartmak istemeleri nedeniyle sadece bunları sürmekle kalmamış, bu grupların sürgün bölgesinden Anadolu'ya tekrar dönmelerini engellemek için önlemler almaya çalışmıştır. Balkanlara sürülen bu grupların Anadolu'ya dönmelerini engellemek için yerel yöneticilere emir verildi. Yavuz döneminde ise bu önlemler daha da sıkılaştırıldı. Yavuz döneminde Barka'nın işaret ettiği gibi Alevi grupların ayaklanma yatması beklenmeden topluca potansiyel tehdit olarak algılanıp siyasi maksatlarla sürgün edilmişti. Bu dönemde bu grubun suçlu olduğuna karar verilince sadece Safevilerle ilişkisi olan Aleviler değil, onlarla ilişkisi olmayanların da Balkanlara sürülmüş olduğunu söylemek mümkündür. Bu dönemde sadece Anadolu'nun içinden değil, Musul gibi yerlerden de Balkanlara sürgünlerin yapıldığı bilinmektedir. Bu dönemde ister tek ya da toplu birçok insanın Rumeli'ye sürüldüğü görülmektedir. Kayıtlarda Engurulu yani Ankaralı Pir Ali sürülüp gelmiş gibi birçok örneğe rastlamak mümkündür. Bu dönemde sürgünden kurtulmak için birçok yerleşim yeri dağılmıştır. Bu arada kendi isteğiyle geldiği söylenen kişilerin de sürgün esnasında kaçıp yalnız kalınca kendi akrabalarının yanına gitmiş olanlar olduğu anlaşılıyor. Korçeli'nden kendi ayağıyla kardeşine gelmiş kişidir sözleri bu durumu açıklamaya yetmektedir. Gönüllü olarak geldiği söylenenler sürülüp gelenlerin kardeşleri ya da akrabaları olup onların ardından sürgün mahaline intikal etmişlerdir. 16. yüzyıl boyunca önemli bir insan topluluğu Rumeli'ye sürülmüştür. Barkan Yavuz döneminde Anadolu, Karaman, Zulkadiriye kadılarına gönderilen tek bir emirde sadece Teke livasından sürülenlerin sayısı 5720 kişi olduğunu söylemektedir. Bu sürgün hareketinin Anadolu ve çevresini kapsadığı düşünüldüğünde oldukça önemli sayıda insanın Rumeli'ye sürülmüş olduğu görülüyor. Feridun Emecan'ın Kuzey Bulgaristan çevresindeki nüfus hareketi bize bu dönemdeki sürgünlerin boyutunu göstermektedir. Emecan, Kuzeydoğu Bulgaristan'daki 1530-1570 arasındaki değişimi şöyle açıklamaktadır. Silistre'de 1530'da Türk Müslüman nüfus genel nüfusun %25'i iken bu sayı 1570'te %52'ye yükselmişti. Nibolu ve Silistre'de daha önce ıssız insanların olduğu belirtilen yerlere sürgünlerle büyük insan kitleleri yerleştirildi. Bu yörede 1530'da köy sayısı 244 iken 1570'te 366'ya çıkmıştı. Hezargrad daha önce Yenice adlı bir köy iken artan nüfusla birlikte büyük bir şehir haline gelmişti. Hazargrad Şumlu kesiminde 1570'te 450 köyden sadece 80 tanesi Hristiyan köyüydü. Bölgenin bazı yerlerinde Müslüman nüfus %80-90'a kadar yükselmiştir. 16. yüzyıl ortalarında bölge nüfusunun %70'ini Müslüman nüfus oluşturmaktaydı. Varna'da benzer bir etnik değişim yaşandı. Varna'da 1530'da Müslüman Türkler genel nüfusun %10'unu teşkil ederken 16. asrın sonlarında toplam nüfusun %50'sini geçmişti. Deli Orman bölgesi ise en çok göç alan yerlerden birisiydi. Daha önce boş olan yerlerde yeni köyler kurulmuş, daha önce tahrir defterlerinde bulunmayan birçok köy daha sonraki zamanlarda kayıt altına alınırken bu köylerin kurucuları halen hayatta olan kişilerdi. 1550'de Deli Orman bölgesinde kurucuları halen yaşayan 25 köy bulunmaktaydı. Yine eskiden bulunan bazı köylerde yeni mahalleler kurulmuştu. Yeni mahalleleri kuranlar da yine aynı dönemde yaşayan şahıslar olup Hezargrad bölgesinde aynı şekilde 30 köy bulunuyordu. Kuzey Bulgaristan çevresinde 1530-1570 arasındaki dönemde bölge nüfusunun 5'e katlandığı görülmektedir. Emecan'a göre Müslüman Türklerdeki bu olağan dışı nüfus artışı normal sebeplerden değil sürgünlerle sağlanmıştır. Kuzey Bulgaristan çevresinde 1570'te Müslüman Türk nüfus 140 bin olduğunu söylemektedir. Bu nüfusun yaklaşık yarısının sürgünlerle getirildiğini düşünsek bile 70 bin kişinin yöreye sürgünlerle getirildiğini söylemek mümkündür. Bu köylerin kurucuları arasında Hasan Dede, Burhan Baba, Derviş Kuzguncuk ve Mustafa Halife adları bu sürülenlerin Alevi olduklarını göstermektedir. Safeviliğin Balkanlara taşınması Anadolu'dan Balkanlara sürülen bu kişiler sayesinde olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Barkan'a göre Rumeli'ye sürülen halkın tamamının göçebelerden oluştuğunu söylemek zordur. Aynı sürgün metodu şehirli veya çiftçi halka da aynı şekilde şiddet ve sistemlilikle uygulanmıştır. Anadolu'daki yerleşim yerleri ile Balkanlar'daki yerleşim yerlerinin aynı isimler olması bizlere sürgün bölgesindeki köy adlarının yeni yerleşim yerine de verildiğini göstermektedir. Onların göçebe olmadığının en önemli göstergelerinden birisidir. Günümüzde farklı kaygılarla aynı dönemde yaşanan olumsuzlukları meşrulaştırmak için çeşitli gerekçeler oluşturulduğu görülmektedir. Kimi tarihçilerimiz bu sürgünlerin göçebe olan halkın yerleşik hayata geçirilmesi ya da Balkanların Türkleştirilmesi girişimi olarak sunmakta, Osmanlı yöneticilerin aklına gelmeyen bir tarihsel görev bugünden düne yüklenmektedir. Balkanlara sürülürken büyük acılar yaşayan bu grupların torunları 300 yıl sonra aynı acıları 19. yüzyılda Rusların önünden Anadolu'ya geçerken yaşamıştır. Bu denli bir sürgün Balkanlarda özellikle Bulgaristan'da bölgenin etnik yapısını oldukça değiştirmiş olduğu gözleniyor. Safevilerin Balkanlardaki etkisi burada daha önce yerleşik olarak bulunan Bektaşilerden çok Babayiler üzerinde görülür. Babayiler de Safevilerin yakınlaşmasının 16. yüzyıldaki siyasal tercihler kadar o tercihleri yaptıran başka nedenler olmalıdır. Safevilerle Osmanlıların arasında çatışma başlamadan daha Bektaşi topluluklarıyla Babayiler arasında bir soğukluk olduğu Otman Baba ve Demir Baba velayetnamesi bize göstermektedir. Benzer bir yaklaşım Kızılbaşların önemli kitabı Buyruk'ta kendini gösterir. Sefer Aytekin'in yayınladığı Buyruk'ta Hacı Bektaş'ın pirliğini, mürşitliğini kabul edilmemesi gerektiğini savunup ad vermeden Bektaşilerin ceme alınmasının doğru olmadığını söylüyor. Hacı Bektaş tekkesine manevi bağları olanların da Kızılbaşlara sıcak bakmadığı Priştineli Arnavut Bektaşi şair Seyid'in "70 kafir öldürmekten sevaptır, kim öldürür ise bir Kızılbaş" dizelerinden anlaşılmaktadır. Safevi Kızılbaşların Balkanların batı kesiminde hiç bulunmayıp Rodoplar ve Bulgaristan'da Babayilerin bulundukları yerlerde yoğun olarak bulunmaları dikkat çekicidir. Osmanlı Devleti'ne daha sıcak bakan Bektaşi çevrelere karşı benzer gözlerle bakan Babayiler ve Safevi yandaşları birbirine yaklaşmakta oldukça çok nedenleri olduğunu düşünmek zor değildir. Safevilgin, Balkanlarda Balın Sultan erkanını uygulayan Bektaşilerde etkisi yok denecek kadar sınırlı iken Babayiler üzerinde daha fazla olduğu görülüyor. Daha önce Babayi iken Bektaşiliğe dönen bazı gruplarda az da olsa Safeviliğin etkileri görülüyor. Kendilerini Babayi olarak tanımlayan gruplarda ise Safeviliğin etkileri farklı oranlarda kendini gösterir. Süreç içerisinde Bulgaristan çevresindeki bu iki grup karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri, yer yer birbirlerine dönüştürdükleri görülmektedir. Büyük ihtimal ile daha önce 7 imamlı olan Babayiler Safevi yandaşlarının etkisiyle 12 imamlı hale gelmiştir. Buyruk onların arasında önemli bir din kitabı olarak kabul görmüş, yol kardeşliği gibi bazı yeni unsurlar onların arasına girmiş, Hatayi, Kul Himmet, Pir Sultan Abdal'ın deyişleri cemlerde okunmuştur. Safevilerdeki değişim ise babayi çevrelerin kutsadığı Otman Baba, Akyazılı, Demir Baba ve Musa Baba gibi kişilikleri kendi erkanları arasına katıp onları da kutsamaya başlamış olmalarıdır. Yöredeki buyrukta dede yerine baba terimleri daha ön plana çıkmıştır. Şah İsmail ve Safeviliğe en yakın duran Alevi grupları daha çok Gerdova ve Rodop dağları Alevileridir. Gerdova ve Rodop yöresinde yapılan semahlarda şah şah şeklinde seslenilir. Rodop'taki babayiler Kur'an'ı nefes anlamında kullanırlar. Burada Kur'an Şah İsmail Divanı olarak akla gelir. Safevilik Rodop dağları Musahiplileri ve Gerlova Bektaşileri üzerinde çok fazlayken Deli Orman Alevilerinde etkisi daha azdır. Bu durum Safeviliğin Bulgaristan'ın güneyinden kuzeyine doğru yayıldığını gösterir. Babayilerde günümüzde birbirinden farklı 3 erken vardır. Babayilerin büyük kısmında 12 erken uygulanmaktadır. Cem'deki görev yapanların sayısı da 12'dir. Bunlar Musahipli şart koşarlar. Bu gruplarda Şücaettin Baba pir olarak kabul edilirken ondan ikinci derecede Otman Baba, Akyazılı, Demir Baba, Musa Baba gibi babayilerin adları geçmektedir. Ezine erkanında buna benzer bir erkan sergiler. Tek menzili babayi erkanında ise 12 imamın adının Cem'de söylenmesine rağmen Cem'lerde 4 ya da 7 hizmet biliniyor. 12 hizmet ve 12 post fazla bilinmiyor. Bunların cemlerinde Ahçı Baba, Saki Baba, Zakir Baba, Kapıcı Baba, Pervane Baba, Süpürgeci Bacı ve Leyender Bacı adı altında 7 hizmet bulunmaktadır. Bunlardan diğerlerinin dışında Yediler Demi diye bir dem bulunmaktadır. Yine diğerlerinin dışında tek menzili babayi erkanda musahiplik olmayıp onun yerine yol atası, yol anası tutulmaktadır. Buna ana baba tutmak denmektedir. Muhipler yol adası ve yol atasını aynı ceme iştirak eden güvenip anlaşabilecekleri bir aileyi kendileri için rehber edinirler. Bu durumun gerçekleşebilmesi için her iki tarafın razılığı temel koşuldur. Bu erkanı uygulayan Bulgaristan Kırcaali yöresi Elmalı Baba Tekkesi çevresindeki babayi Alevileridir. Deli Orman Yunus Abdal çevresinde bu erkanı uygulayan Aleviler de bulunmaktadır. Safevilerin babayiler üzerindeki etkisi bazı farklılıklar göstermektedir. Babayilerin büyük çoğunluğunda Safevi etkisi yoğun olup tek menzili babayilerde bu etki daha azdır. Bu da bize Safeviliğin 16. yüzyıldan sonraki süreç içerisinde diğer Alevi grupları etkileyip dönüştürdüğünü göstermektedir. Göçebe ideolojisi, Oğuzculuk bağlamında Şah İsmail fenomenolojisi, Profesör Doktor Fuzuli Bayat, Azerbaycan. 16. yüzyıl Orta Asya, İran ve Anadolu sahasında tarihi olayların hız kazandığı bir dönemdir. Kıymetli mahsullerde kontrolü ele geçirmek, denizlere açılmak, geniş İslam dünyası ile integrasiya ve bu karmaşık ortamda kendi kimliğini korumak gibi problemler bu dönemin karakteristik özelliğidir. 14. yüzyıl sonlarında başlayan Oğuzculuk harekatı göçebe Türk kavimlerinin kimlik meselesine dönüştü. Ve 15. yüzyıl Çobaniler, Karakoyunlu, Akkoyunlu gibi göçebe yapılı devletlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu gelişme 16. yüzyıl Oğuzculuk ideolojisine dayalı Safevi devletinin kurulmasıyla son buldu. Safevi devletinin ortaya çıkmasının sosyal tarihi boyutları göçebe ideolojisi olan Oğuzculuğa dayanmaktadır. İşte bu ideolojiyi gerçekleştirmek için Ehl-i Beyt sevgisi Safevilerin işine yaradı. Mesele hiç de ilk veya son Safevilerin bu sevgide samimi hem de aşırı derecede samimi olmalarında değildir. Mesele ezilen göçebe kitlenin ruhi halini görebilmek, sosyal ve ekonomik durumunu değerlendirmekteydi. Medreseye dayalı koyu İslami kurallı Sünni mezhebi ve göçebelikten yerleşik hayata ağrılı acılı geçiş Osmanlı İmparatorluğu'nun çok büyük bir kısmını oluşturan Oğuz boylarının sosyal ekonomik düzenini bozmakta, manevi dünyalarında bağlı oldukları eski inançlarını sarsmaktaydı. Osmanlıların güçlendikleri, nizami ordu kurdukları, yerleşik hayata geçtikleri, medrese eğitimi gördükleri yeni yaşamda göçebelikle ilgili her şeyi silmek çabası, devleti muhafaza etmek açısından doğru sayılsa da kendi milletine karşı mezhepçi tutumu anlaşılmaz olarak kalır. Yeni düzene ayak uyduramayan göçebe kitle erimek, kimliğini kaybetmek korkusu, endişesi içinde kendine manevi dayanak arayış içindeydi. İşte böyle bir manevi dayanak olarak doğuda Safevi ocağını buldu. Eski göçebe yapısına sahip devlet kurma ideali hiç kuşkusuz Şeyh Safi Yüddin Erdebili'nin 6. kuşakla varisi olan 1. Şah İsmail'le gerçekleştirildi. Bu ise Türk düşüncesindeki devlet kurma çabasının her ne kadar mistik olmasa da tasavvufi bir şekle bürünmesinin göstergesidir. Şunu da söyleyelim ki Safeviler ilk devlet kuran tarikat mensupları değildiler. Onlara kadar Orta Asya'da bir tarikat devleti kurulmuştu. 14. yüzyılda Ankara'da kısa bir süre için Ahiler de bir devlet kurmuşlardı. Ancak Safevi devletinin ömrü seleflerinden farklı olarak uzun oldu. Kimilerince hoş karşılanmayan eski geleneklere uygun devlet kurma düşüncesi, göçebe ve yarı göçebe kitlenin psikolojisi ve yaşam tarzı açısından oldukça makul ve gereklidir denilebilir. Tabii ki olaya bir de aşağılanan etrakı bir idrak diye adlandırılan, devletin her türlü yardımından yararlanamayan, eski töre ve geleneklerine, inançlarına, kimliklerine sıkı sıkıya bağlı ve bu değerleri kaybetme endişesi, korkusu içinde olan göçebe Türklerin gözüyle bakmak gerekir. Şah İsmail bu korkunun sonucu olarak meydana çıktı. Kızılbaşların Şah İsmail'in simasında sahibi es zamanı görmeleri, göçebe Oğuz boylarının eski ata baba töresini yeniden inşa edecek, eski inançlara saygıyla yaklaşacak, ekonomik durumu göçebelerin lehine çözecek, eski Türk devlet yapısına uygun fütuhat ülküsü oluşturacak kurtarıcı hükümdara olan imandan doğmuştu. Türk ananesinde devleti, ili kurtaran bu tip kahramanlar zaman geçtikçe epikleşir. Mete, Buğra Han, Afrasiyap, Kürşat gibi hayatları ve efsanelere karışır. İsmail de Kızılbaş efsanelerinde epikleşir. Tarihi şahsiyetten daha çok destan kahramanı hüviyetine bürünürdü. Hakkında söylenenler onu gerçek bir insan olmaktan çıkarıp olağanüstü niteliğe sahip ermiş kişiye çevirmişti. Azerbaycan ve özellikle Anadolu Alevi Bektaşi geleneğinde Şah İsmail'e atfedilen bütün sıfatlar sözlü kültür bağlamında kurtarıcılık misyonuyla yüklenmiş kahraman motifiyle ilgilidir. Şah İsmail Safevi ideolojisinin en karizmatik önderi olmasıyla birlikte Şah İsmail fenomenolojisi bizzat dışlanan ve çeşitli nedenlerden sosyal, ekonomik, inanç yönleri vesaire muhalif durumuna gelen ve getirilen bir toplumun uzun beklenti ve isteklerinin sonunda ortaya çıkmıştır. Göçer konar Türk boylarının dışlanması Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamış, sonraki dönemlerde daha da ileri götürülmüştü. Durum böyle oldukça göçer Türk kavimleri kurtuluşu Erdebil'de aramaya koyuldular. Halk sufizmi dediğimiz özgü bir inanç ve uygulamaya sahip bu insanların manevi dünyasına Şah İsmail bir direnç, bir kurtarıcı sembolüydü. Egemen din anlayışına karşı marjinal din anlayışını koyan, Ortodoksluktan çok farklı bir halk İslamı veya milli Müslümanlık oluşturan büyük bir kesim Safevi devletini kendi iç dünyasındaki düzene uyumlu bir devlet olarak gördüklerinden zamanla isyanlar çıkarmakta, ayaklanmalar oluşturmaktaydılar. Göçebe Türklerin Anadolu'ya gelişlerinden beri geçen 3 asırlık bir beklenti yeni bir Mehdi ile çözüme kavuşturulacağı, şeriatın baskısının kalkacağı özlenen atlı göçebe ve akıncı düzeni yeniden inşa edileceğine umut, bir şahsın, Anadolu erenlerinin şah dedikleri genç İsmail'in simasında toplanmıştır. Diğer taraftan da bu atlı göçebe Türkler Türkçe konuşup sade Türkçe şiirler yazan ve kendilerinden biri olan genç bir lider bulmuş oldular. Burada şunu da kaydetmek lazımdır ki Şahlık eski İran ananesi olsa da İsmail adına eklenen Şah ünvanı daha çok Alevi toplumunun Bismi Şah nidasına uygun düşmekteydi. Nitekim aynı yörede devlet kuran Akkoyunlular kendilerine sultan demekteydiler. Bismi Şah zamanla don değiştirerek cisimleşen kurtarıcı kahraman, beklenen Mehdi idi. İslam dininin kabulünden bugüne kadar Fars elitası yani üst tabakası seçkin kesim Şah'la imam arasında manevra etmiştir. Safeviler devrinde çok meraklı bir hadise buna misaldir. Dini inancı ayrıca Şiilik tarikatına üstünlük veren Şah İsmail'in döneminde 1501-1524 Türk elitası ayrı ayrı kabile elitası bir araya getirilir ve Kızılbaş olarak adlandırılır. Yani 12 imam yolunda mübarizler veya imam severler. Şah İsmail'den 63 yıl sonra hakimiyete gelen torunu Şah Abbas 1587-1629 Farsların tesiri altında olduğundan Türk elitasını kendi etrafından uzaklaştırmış, yeni harbi feodal birliği yaratmış ve onun adını Şah Sevenler koymuştur. Kızılbaş etnik anlayıştan çok dini sosyal bir anlayış olmuştur ve zamanında imam severlik adı altında göçebe Oğuzların merağını savunmuş ve Oğuzculuk ideolojisini yaymıştır. Oğuzculuk Türklüğün başının üstünü siyasi kültürel tehlike, devlet yapısının değişmesi, Türk devleti olmaktan çıkma, Türkçenin arka plana itilmesi vesaire aldığı bir zamanda Horasan, Azerbaycan ve Anadolu'da 14. yüzyıl sonlarında ortaya çıktı. Kültürel alanda sayısı 20'den fazla olan Oğuz namelerin oluşmasıyla sonuçlanan bu fikri harekat siyasi alanda göçebe prensipli devletlerin Çobaniler, Karakoyunlular, Akkoyunlular ortaya çıkmasıyla gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti'nin İslamlaştırma politikası yürüttüğü ve Türkçeleştirmeyi hiçbir zaman hedef almadığı bilinmektedir. Aksine Oğuz boylarını uçlara yerleştirmekle devlet bu uç beylerinin gücüyle sınırları korumakla beraber İslamlaştırmayı da gerçekleştirmiştir. Nitekim Saltuknameler, Battalnameler, Gavazatnameler hep bu din yayan Horasan kökenli Anadolu dervişlerinden söz etmektedirler. Oysa yeni kurulan Safevi Devleti'nin amacı İran'ı Oğuzlaştırmak olmuştur. Şirvan ve Bakü gibi İrani etnik gruplarının sık olduğu bölgeye Oğuz boylarını yerleştirmekle Oğuzculuk veya Türkçülük politikası yürütülmüştür. Kısaca söylemek gerekirse 16. yüzyıl milli kökene dönüş gibi nitelendirilen Oğuz romantizmi veya Oğuzculuk hareketi Safevi hanedanını tarih sahnesine çıkardı. Buna karşılık Osmanlı Devleti kuruluşundan çöküşüne kadar ümmetçilik ideolojisine sadık kalmakla Oğuz boylarını devletten uzaklaştırmış oldu. Hatta Sultan Selim döneminde sarayda gayri Türk unsurların hızla arttığı görülmektedir. Bu siyaseti 400 Kürt aşiret ağasına yurtluk ve ocaklık olarak verilen Doğu ve Güneydoğu toprakları izledi. Doğu ve Güneydoğu'dan Oğuzların büyük bir kısmının sürülmesi, göçe mecbur edilmesi ve yerlerine Kürtlerin yerleştirilmesini ve geri kalanlarının katledilmesini Çaldıran Savaşı'ndan sonra Kürt mollası Şafii mezhebinden olan İdris Bitlisi yürütmekteydi. Sultan Selim Yavuz döneminde ve ondan sonra Ermeni, Rum, Yahudi, Kürt, Arap ve benzeri etnisteler Kavm-i Necip, Milleti Sadık adlandırıldığı halde Anadolu'da kanıyla devlet kuran Türkler ikinci sınıf vatandaşlara çevrilmişti. 16. yüzyıl itibarını kaybetmiş, ekonomisi kötüye giden Erzincan, Sivas, Tokat, Karaman Oğuzları nicat aramak, kurtuluş bulmak, üçün bütün Türklüğün merkezine çevrilmiş Erdebil Ocağı'na akın akın gelmekteydiler. Bu ziyaret 14. 15. yüzyılda başlasa da 16. yüzyılda daha da yoğunlaşmıştı. Genç şaha giden Türkler kendi devletlerini kurmak istiyorlardı. Bu devleti kuracak insan 12 yaşında olmasına rağmen hem fiziksel hem de manevi olgunluğa ulaşmış İsmail idi. Şah İsmail Türk'ün ruhunu iyi bildiği gibi onun nasıl bir devlet istediğini de iyi bilirdi. Bütün hallerde Şah İsmail'in tek amacı Türkçeyi zirveye çıkarmak, Türklüğü birleştirmek olmuştur. Şah İsmail ve Safevi Devleti hakkında Türkiye'de yazılmış en bilimsel ve objektif görünmek isteyen eserlerde de esas vurgu bu büyük Oğuz hükümdarının 15-16. Yüzyıl Anadolu'sunda baş veren olaylardan yararlanması, Mehdi bekleyen göçebe ve yarı göçebe halkı kendi amacı için kullanmasına yöneliktir. Şah İsmail hakkında yazılan hem tarihi vesikalardan ve Türkiye dışı araştırmalardan hem de Hatayi şiirlerinden görünen manzara yukarıda belirtilenlerin tersini sergilemektedir. Kurucusu Şeyh Safi Yüddin'den beri göçebe geleneğine dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan Safeviler, 15. 16. yüzyıla daha çok baskıya maruz kalan ezilen kitlenin ve yerleşik hayata geçmeye zorlanan göçebe ve yarı göçebe Türklerin kurtuluş ocağına çevrildi. Devlet kurmak konusunda Safevilerle Anadolu ve Azerbaycan göçebelerinin düşünceleri aynıydı. Bu genel düşünce merkeziyetçi Osmanlı yönetim tarzından farklı göçebe aşiret sistemine dayalı bir devlet kurmayı amaçlamaktaydı. Bu anlamda Anadolu ve Azerbaycan'daki göçebe Oğuz boyları Şah İsmail için değil Safevi adı altında kendi devletlerini kurmuşlardı. Safevi devletine karşı Osmanlı tepkisi ve savaşları da bu kitleye hakim olmak amacı taşımaktaydı. Osmanlı hükümdarlarının Safevilere ihtiyatla yaklaşmaları ve ilk başlarda onları kendi müttefikleri olarak görmeleri tarihi kayıtlardan malumdur. Nitekim Anadolu Kızılbaşlarına karşı Osmanlı hükümdar zümresinin tutumu artık 2. Bayezid döneminde belli bir politika izlemekteydi. Safevilerin Kızılbaş ideolojisini benimsediğini bilen Sultan 2. Bayezid, Akkoyunlulara Kızılbaşları kılıçtan geçirmeyi tavsiye etmekteydi. Bunun gerçekleşemediğini gördüğünde ise 2. Bayezid politikasını Sunni kesimi koruma altına alma yönünde değiştirir. Nitekim Şah İsmail hakimiyete geldikten sonra 2. Bayezid 1504-1505 yılının kışında Mehmet Çavuş Balaban'ın başkanlığındaki elçi heyetini bahşiş ve armağanlarla Şah İsmail'in yanına gönderdi. Sultan elçiyle gönderdiği mektupta Şah'tan Sünnileri takip etmemesini istiyordu. Bu ise Anadolu'da Kızılbaş takibine mükabil Şah'ın da Azerbaycan ve İran'da Sünni takibi yapabileceği anlamına gelmekteydi. Ve bir Sünni olan Sultan II. Bayezid, Anadolu'da durumun kontrolü kaybettiğinden en azından Azerbaycan'da karşılıklı intikam olaylarının önlemini almaya çalışmıştır. Sonraki mektuplarında Sultan II. Bayezid, Safevi şeyhlerini Evliyaullah yani Allah'ın dostları olarak vasfederdi. Alevi geleneğinde Türkmen kurultayı olarak değerlendirilen ve Şah İsmail'in önderliğinde yapılan cemlerde Balım Sultan'ın genç İsmail'e mektup yazarak onu Tebriz'de Kızılbaş Devleti kurmaya teşvik etmesi anlatılmaktadır. Bu kurultay Erzincan'ın Sarıkaya yaylağında 72 Oymak Bey'inin ve 40 Ocaklı Dede'nin katılımıyla gerçekleşti ve Safevi Devleti'nin kurulmasına karar verildi. Bu kurultay hakkında Osmanlı belgelerinde bilgi verilmese de durum tarihi bir özellik sergilemekte ve gelenekteki İsmail Balım Sultan ilişkisine dikkat çekmektedir. Bu ilişkinin gizli tutulması ve o zamanki Osmanlı yönetiminden habersiz gerçekleştirildiği de varsayımlar arasındadır. Herhalde Azerbaycan'da tarikata esaslanan ve Oğuzculuk ideolojisi bağlamında göçebe aşirat yönetim sistemine dayalı devletin kurulması düşüncesi büyük bir olasılıkla Safevi ve Bektaşi tarikatlarının ortaklaşa kararı sonunda olmuştur. Bazı tarihi kayıtlarda Şah İsmail'in Sünni kesimi zorla Şiileştirdiği yazılıdır. Ancak Akkoyunlu zulmünden ve adaletsizliğinden yorgun düşen Türkler ve diğer halklar, devrinin aşıkları tarafından Mürşid-i Kamil olarak nitelendirilen Şah Hatayi'nin adaletine sığındılar ve Safevi hükümleri kısa bir sürede bütün Akkoyunlu sınırlarına hakim oldu. Demek ki mesele hiç de mezhep ayrılığından değil, dışlanan ve ezilen Türk boylarının Oğuzculuk ideolojisi etrafında birleşmesindedir. Göçebe Türk boylarının Anadolu'dan Azerbaycan'a akınları ve göç etmeleri Safevilerin etrafında birleşerek Şiiliği kabul etmeleri, göçebe çobanlık prensibine dayanan devlet kurmaları kurdukları devletin hudutlarını kısa bir sürede Seyhun'dan Fırat'a kadar genişletmeleri, yalnız ve yalnız Şah İsmail'in simasında yeni bir kurtarıcının geldiğine olan inamla ilgiliydi. Göçebilik Safevi devletine büyük bir vusatla yayılmaya başladı. Buna rağmen Rumeli'nde merkeziyetçi, ortodoks inançlı, yerleşik psikolojiye dayalı bir cihan devleti kurulmuştu. Ancak Babayilerle başlayan başkaldırı geleneği Osmanlıların koyu Sünni yönetimi zamanında yeniden gündeme geldi. Anadolu'da kalabalık göçebe ve kısmen de köylü Türkmen kitleler devletin onları dışladığını ve göçebe toplumdan uzaklaştırdığını görünce umutlarını Erdebil tekkesine çevirdiler. Erdebil Ocağı'nın güçlenmesi Şeyh Sadreddin'in zamanına denk gelir. Ancak geleneğe göre Şeyh Safiyüddin zamanında devrin Emir Çuban ve Cengiz torunlarına olan Sultan Ebu Said gibi hükümdarları artık Safiyüddin'in müritleriydiler. Hamit Vehbi'den aktarılan bir bilgiye göre Emir Çuban'ın "Müritleriniz askerlerimden çok mudur az mıdır?" sorusuna Şeyh Safiyüddin "Bütün askerleriniz benim müridimdir" cevabını vermiştir. Bu menkıbeden anlaşıldığına göre ordunun içine girmek ve onu kendi tarafına çekmek Safevilerin ilk politikalarında olmuştur. Sonradan bu politikayı Bektaşiler de izlediler ve Yeniçeri Ocağı'nın piri oldular. Akkoyunlu ailesinin kendi akrabaları olan Safevilere düşman olmasının, Sultan Yakup bacısının kocası ve halası oğlu olan Şeyh Haydar'ı Şirvan'da mağlup edip öldürdü, sonra bacısı oğullarını hapsettirdi. Rüstem halası oğlu Yar Ali'yi öldürdü. Sultan Ahmet Gilan'da gizlenen İsmail'i oranın hakimi Şerif Hasan'dan geri vermesini talep etti vesaire. Sebebi güçlü Erdebil ocağından korkmaları ve Safevilerin hakimiyet davalarını önlemek içindi. Safevi devletinin dini ideolojisi Kızılbaşlık, davası Türklük idi. Bu ideoloji Safevi devletinin bayrağında yüksek tezahürünü bulmuştu. Ortasında hilal ve sekiz köşeli yıldızın bulunduğu gövdesi kızıl renkli bayrağın üst kısmında mavi, alt kısmında yeşil bantlar bulunmaktaydı. Mavi renk Türklüğü, yeşil renkli İslam'ı simgelemekteydi. Bunun içinde devletin ileri gelenlerinden tutun da çobanına kadar herkes Türk olmakla, Türkçe konuşmakla övünürdü. Şah'ın kendisinin yazdığı şiirler dini ideolojik propagandaya yer vermekle birlikte Türkçenin o dönem için saf adlandırılabilecek yapısındaydı. Bunun başlıca sebebi kaynakların da yazdığı gibi Şah İsmail'in genç yaşlarında saz çalmaya alıştırılması, eğitimini saz eşliğinde görmesiydi. Anadolu'da Türki basit harekatının rağbet görmemesine karşı Safevi devletinde şairler anlaşılacak Türkçe ile yazmaya özen gösteriyorlardı. Bu da Şah İsmail fenomenolojisinin tarih karşısında oynadığı rolü ile bağlantılıdır. Şah İsmail fenomenolojisinin bir tarafı da silah kullanmasını iyi bildiği gibi sazı ve sözü de iyi bilmesindeydi. Hatta zaman zaman ilmi, şiiri, nefesi hükümdarlıktan, savaştan üstün tutardı. Bugün ele almaz oldum men sazım, erşe direk direk cihar avazım. Dört şey vardır bir karındaşa lazım, bir elim, bir kelam, bir nefes, bir saz. Hatay bir şair olmaktan ziyade bir devlet adamıydı ve göçebe Türklerin bütün beklentilerini gerçekleştirecek bir güce sahibiydi. Onların manevi isteğini iyi bildiği için Türk ismini kullanmakla Türk adını yüceltmekteydi. Hatay 19 yaşında yazmış olduğu sembolik aşk mesnevisi Dehnamesinde Türk'ün güzellik sembolü olmasından söz etmekteydi. Bes ol geze bile Türk'i tennaz, hişmetti sana be işleye vünavaz. Veya bendetti sebanı Türk'i tennaz veya Türk'ün vefa sadakat sembolü olmasını övmekteydi. Çün yetti seba yargatına, ol Türk'i vefa güzergatına. Tarikat şairlerinin büyük bir kısmı gibi Şah İsmail Hatayi'nin de hecede yazdığı eserlerinde şiirin estetik yönünden çok ideolojik yönüne önem verilmiştir. Amaç Safeviye tarikatının ideolojik esaslarını oluşturan İsna Aşeriye akidelerini yaymak olmuştur. Hatayi bu şiirleriyle koşma veya semai şiir şekli bir kızılbaş edebiyatı veya bugünkü adıyla Alevi Bektaşi edebiyatı oluşturmuştur. Sonraki kızılbaş şairleri Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve benzerleri onu takip etmişlerdir. Kısacası Şah İsmail yalnız Kızılbaş Devleti kurmakla yetinmemiş, Kızılbaş Edebiyatı'nın da ideolojik platformunu belirlemiştir. Eserlerinden çıkarılan sonuca göre Şah İsmail'in tarikat anlayışı terk, tecrit ve aşka esaslanır. Bütün şiirlerinde tevella ve teberra anlayışı hakimdir ve bu görüş sonraki dönem Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın diğer zümre edebiyatlarından ayıran kesin çizgi olmuştur. Ancak Hatayi Divanı'nda genel bir heterodoksi tarikat anlayışı ağır basmaktadır. Bu nedenledir ki onun şiirlerine göre Safevi, Bektaşi, Kalenderi, Hurufi olarak tanımlamak olmaz. O bu zümre edebiyatlarını ve düşüncelerinin ortak düşünürü ve idea kaynağıdır. Tabii ki Şah İsmail Oğuzlar tarafından Şamanist Türklerin Bozkurt olarak adlandırdığı Müslüman heterodoksları Mehdi dediği kurtarıcı gözüyle değerlendirildi. Hakimiyete geldikten sonra devleti, tarikat adabı ve erkanı ile yönetmenin mümkün olmadığını iyi bilen Şah İsmail, Caferiliği resmi devlet mezhebi haline getirdi ve böylelikle Şii şeriatının esasını koymuş oldu. Ancak kendisinin ve oğlunun döneminde tarikat kuralları şeriat yerine geçmekteydi. Molla ve Ahuntlara dayalı şeriat 1. Şah Abbas zamanında başladı ve sonraki Safevi şahları tarafından geliştirildi. İşte o zamandan Safevilerin Kızılbaşlık ideolojisi altında yaptıkları Türklük davası sona ermiş oldu. Devletin kurucusu Şah İsmail Hatayi'nin "Gittikçe tükenir Arap'ın kuyi meskeni, Bağdat içinde her nece kim Türkman kopar" diyecek kadar bir Türklük aşığı olmasına rağmen Şah Abbas devleti kuran Oğuz boylarını merkezden ve devlet yönetiminden uzaklaştırıp en uç sınırlara sürdü. Osmanlı Devleti'nden kaçıp Safevi Devleti'ne sığınan bu göçebe boyların durumu 70-80 yıl içinde iyiden kötüye doğru değişti. Hem Anadolu'da hem de Safevi Devleti'nde göçebelik ve eski boy yapısına dayalı sistem denetim altına alındı. Bu açıdan baktığımızda Şah Abbas'tan sonraki dönem göçebe boylara bakış açısından Osmanlı Devleti'nden farklılık göstermez. Demek ki mesele mezhep ayrılığında, heterodoks inançlarda değil, devletin yerleşik sisteme ayak uydurmasıyla eski sistem yanlıların düşüncesine ters düşmesiyle ilgilidir. Bu sebeptendir ki bir sıra tarihçiler Safeviler Devleti'ni Şah İsmail'den Şah Abbas'a kadar Azerbaycan Devleti, ondan sonraki dönemi ise İran Devleti olarak değerlendirirler. Bu bakış baştan sona kadar yanlıştır. Elhanlı, Celairli, Çobanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Afşar, Kaçar devletleri de Selçuk İmperiyası tipinde Orta Çağ'ın asıl Türk Devleti'ydi. Mehdi ideolojisiyle ilgili bir önemli meseleyi de dokunmak lazımdır. Safevi devletinde Şiilik resmi mezhep haline geldikten sonra Mehdilik ideolojisi arka plana itildi. Mesela Tarihi Alam Arai Abbasi'nin verdiği bilgiye göre 1554-1555'lerde bazı kalenderi ve tüfeğli kimseler Safevi hükümdarı 1. Tahmasp'ı Mehdi adlandırmışlardı. 1. Tahmasp onlardan 40'ını idam etmekle bu hareketi bastırdı. Bu olay halen de kurtarıcı bekleyen bazı göçebe Türklerin ve gezginci derviş zümrelerinin tepkisine sebep oldu. Ancak bu olaydan Safevi Devleti'nin başta şah olmakla resmi makamlarının göçebe heterodoks akımlarının düşünce ve amellerine sıcak bakmadığı da anlaşılmış oldu. Safevi tarikatının özellikle Şah İsmail'in en büyük hizmeti marjinal sufi olan Anadolu erenlerinin ve eski inançlarında tutucu olan toplumun kesin çizgisini belirtmek oldu. Kendilerine Alevi diyen bu Türk halkı teşkilat yapısı ile dini, hukuki ve sosyal Sünni kesimden kesin bir şekilde ayrıldı. Bu ayrılmada Şah İsmail'in çizdiği planın büyük katkısı olduğunu belirtmek gerekir. Şah İsmail fenomenolojisinin başında bir de zamanla efsaneleşen Türk büyükleri ve hükümdarlarından farklı olarak taparcasına sevilmesi, bir kült unsuruna çevrilmesi gelir. Bütün Türk tarihi boyunca yandaşları tarafından bu kadar çok sevilen ikinci bir şahsiyet bulmak mümkün değildir. Ölümünden sonra da Şah İsmail destanlara konu, efsanelere kahraman oldu. Hatayi mahlasıyla yazmış olduğu şiirleriyle Türklerin, özellikle de Alevi Bektaşi toplumunun en sevilen şairi ve piri oldu. Hatta bazı bilgilere göre Şah Hatayi'nin herhangi bir şiiri okunurken meclislerde kadınlar ayakta durmuş, erkekler diz çökmüşlerdir. Safevilerin ilk dönemlerde propagandasını yaptıkları Şiilik aslında Türk şamanlığına çok benzemekteydi. Bu yönüyle Safeviye eski inançlarına sık bağlı olan göçebe boyların rağbetini kazanabilmişti. Türk ilinin kurtarıcısı, Türk töresinin bekçisi olmak ideyası da eski Türk düşünce sistemiyle bağlantılıydı. Eski Türklerin kurtarıcılık misyonu yeni dönemde Şii donuna bürünmüş, Mehdilik ideyası ile birleşerek senkretik bir olgu sergilemekteydi. Tekrar tekrar söylemek mümkündür ki Şah İsmail Şiilikte şamanlığı eritip devletçilikte Türk ülküsünü ihya eden bir kahramanıydı. İşte bu yönü ile o bütün heterodoks akımların, tarikatların eşsiz lideri olmuştur. Şah İsmail Hatayi ister şiirleri isterse de kişiliği de Türklüğün mihenk taşı nismetindedir. Kendisi bir tercih-i bendinde özet şeklinde kim olduğunu şöyle açıklamıştır. Vasfi yare ey Hatayi söz demek şanımdadır. Cilveler kılmak menim tebi süphanımdadır. Hem demim hem meşrebim derdü bela yanımdadır. Yar için ölmek menim ayinü erkanımdadır. 18 min alemin esması divanımdadır. Kainatın sabitati kasri eyvanımdadır. 12 şahzadenin imlası pünhanımdadır. Saye salmış üstüme mehri dire şanımdadır. Mustafa'nın ümmetiyem sevgisi canımdadır. Hem Ali'yü Muntaza'nın derdi dermanımdadır. Müfti-i aşk böyle vermiştir bunun fetvasını. Yar el çekserden, ya gel cınlatma aşkın tasını. Şah İsmail Yavuz Selim mücadelesi ve ulemanın rolü. Kemal Paşazade örneği. Doktor Halil İbrahim Bulut, Türkiye. Osmanlı-Safevi ilişkileri sosyoekonomik çıkarların yanı sıra dini, itikadi çekişmelere de sahne olmuştur. Anadolu'nun hakimiyetini ele geçirmek için Safeviler Şiilik propagandası yaparken Osmanlılar da Sünniliğin tam olarak yerleştirilmesi için gayret göstermiştir. Şüphesiz dini ve mezhebi birliktelik beraberinde siyasi birlikteliği de getirecektir. Bu sebeple Osmanlı yönetimi Anadolu'da Sünni anlayışın yerleştirilmesini, bu toprakların Osmanlı hakimiyetinde kalmasının bir garantisi olarak görmüştür. Meseleye Safeviler açısından bakılacak olursa Doğu Anadolu onlar için ekonomik ve siyasi açıdan mutlaka kontrol altında tutulması gereken stratejik önemi haiz bir bölgedir. Bu bölgede Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinin zayıflaması onların işine yarayacaktır. Safevilerin Anadolu'da yürüttüğü Şiilik propagandası Osmanlılar tarafından devletin birliğini parçalayacak bir tehdit olarak algılanmış ve sorun daha ziyade siyasi olarak değerlendirilmiştir. Osmanlı Devleti Şiilik propagandalarıyla meşru zeminde mücadele edebilmek ve Rafiziliğe karşı kamuoyu oluşturabilmek için devletin hakim mezhebi olan Sünniliğin takviye edilmesine ve anti-Şii propaganda yapılmasına gerek duymuştur. Bu doğrultuda Osmanlılar siyasi ve ekonomik tedbirlerin yanı sıra Anadolu halkını bilinçlendirmek için hem halk hem de devlet nezdinde saygınlığı olan alimlerden istifade etmiştir. Bu alimler Rafizilerin İslam dışı pek çok unsuru içlerinde barındırdıklarını açıklayan risaleler kaleme almışlardır. Söz konusu ilim adamlarının önde gelenleri arasında Kemal Paşazade zikredilebilir. Yavuz'un Anadolu kazaskeri olan ve Doğu Seferinde de bilfiil iştirak eden Kemal Paşazade, Rafizilerin dini durumunu açıklamak ve onlara karşı cihat etmenin meşruiyet zeminini izah etmek üzere İkfaru Şia, Şiilerin tekfir edilmesi, Risale-i Fi Beyani Firakid Dalle, yani sapık grupların açıklanması hakkında risale, Risale-i Fi Tekfiri Ravafiz, yani Rafizilerin tekfir edilmesi hakkında risale ve benzeri başlıklar altında risaleler kaleme almış ve ayrıca fetvalar yayınlamıştır. Kemal Paşazade Osmanlı Devleti'nin önemli bir devlet adamıdır. Yavuz Selim'in Anadolu kazaskeri ve Kanuni'nin Şeyhülislam'ı 1526-1534 olan İbn Kemal, dini itikadi meselelerin yanı sıra içtimai ve siyasi hadiselere de müdahil olmuş, devletin çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir. Onun Şah İsmail ve taraftarları hakkında yazdığı risaleler ve özellikle bu bildiride üzerinde durulacak olan İkfaru Şah İsmail, Risale fi İkfari Şia gibi risale ve fetvalarını yaşadığı dönemin sosyopolitik ve dini gelişmeleri çerçevesinde ele alıp değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeyi yapmadan önce Safevi-Osmanlı ilişkilerini kısaca ortaya koymak, Kemal Paşazade'nin konuyla alakalı fetva ve risalelerinin arka planını anlamamıza yardımcı olacaktır. Safeviler İran'da başlangıçta bir tarikat temsilcisi iken sonradan güçlü bir siyasi birlik kurmuş bir hanedandır. Bu hanedan adını Safeviye tarikatı reisi Şeyh Safi Yüddin'den almıştır. Aslında Sünni olan bu zat yaşadığı İlhanlar devrinde tarikat merkezi olan Erdebil'de büyük bir şöhret yapmış, pek çok taraftar toplamış ve İlhanlılar devleti yöneticilerinin saygısını kazanmıştır. 1334'te vefatından sonra yerine oğlu Sadreddin 1334-1393, daha sonra Hoca Ali 1392-1429, Şeyh İbrahim 1429-1447, Şeyh Cüneyt 1447-1460, Şeyh Haydar 1460-1488 ve nihayet Şah İsmail 1501-1524 geçmiştir. Bu tarikatın şöhreti zamanla Erdebil'in sınırlarını aşmış, Irak, Suriye, Anadolu ve İran'ın büyük bir bölümüne yayılmış ve buralardan gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olmuştur. Bursa'da bulunan Osmanlı padişahlarınca da şöhretleri bilinen bu zatlara tarikat siyasi faaliyetlere başlamadan önce her yıl çera akçesi denilen hediyeler göndermiştir. Safevi tarikatı Hoca Ali ile birlikte Şiiliğe mütemail bir mahiyet almıştı. Şeyh Cüneyt zamanında ise tarikat tamamen siyasi gayeler taşıyan bir sürece girmiştir. Şiiliği tamamen benimseyen bu şey, Azerbaycan, Doğu Anadolu ve İran'ın diğer bölgelerine bizzat gitmek ya da müritlerini göndermek suretiyle kuvvetli bir davet faaliyetine girişmiş ve yer yer isyanlar çıkarmıştır. Siyasi hedefini gerçekleştirmek için Gürcü ve Çerkezler üzerine seferler düzenlemiş, neticede Şirvan hükümdarı Halil ile vuku bulan savaşta öldürülmüştür. 4 Mart 1460. Daha sonra yerine oğlu Haydar geçmiştir. Şeyh Haydar 12 dilimli kızıl taç giymeye ve kırmızı renkli sarık sarmaya başlamış, müritlerine de derecelerine göre aynı tacı sarıklı veya sarıksız olarak giydirmiştir. Şeyh Haydar'ın bu uygulamasıyla birlikte Safevi şeyhlerine tabi olanlara sırf giyim tarzından hareketle Sünniler tarafından Kızılbaş adı verilmiştir. Şeyh Haydar babasının intikamını almak için Şirvan hükümdarı Ferruh Yaser üzerine yürümüş fakat savaş meydanında öldürülmüştür. 9 Temmuz 1488. Yerine 13 yaşındaki oğlu İsmail getirilmiştir. O sırada Akkoyunlu Devleti'nde baş gösteren saltanat kavgalarından faydalanmasını bilen İsmail, öteden beri Erdebil şeyhlerine bağlılıklarıyla bilinen ve çoğu Anadolu'da meskûn olan Ustaçlı, Şamlı, Rumlu, Musullu, Tekeli, Bayburtlu, Çapanlı, Karadağlı, Karamanlı, Dulkadır, Varsak, Afşar, Kaçar gibi Türkmen aşiretlerini etrafına toplamıştır. Şah İsmail'in Anadolu halkı üzerindeki etkisi Ceddi Şeyh Safiyüddin'e ve dolayısıyla Safevi tarikatına yönelik sevgi ve saygıya dayanıyordu. Nitekim Şah İsmail 300 atlıyla Erzincan'a geldiğinde Anadolu'nun pek çok yerinde dedesinin müritleri olduğundan ilgi ve alaka çekmiş ve çevresine büyük bir kalabalık toplamıştır. Şah İsmail'in yıldızının parladığı ve üst üste başarılar elde ettiği bu dönemde Osmanlı Sultanı II. Bayezid iç ve dış sorunlarla uğraşıyordu. İçte sosyal ve siyasi bazı meselelerin yanı sıra Şehzade Cem vakası, dışta da İnebahtı, Moton ve Koron savaşlarıyla meşguldü. Bu durum Şah İsmail'e Anadolu'da rahat hareket edebilme imkanı vermişti. İkinci Bayezid'in son devirlerinde Şah İsmail'in daileri Anadolu'nun her tarafında çok etkili propagandalar yapıyorlardı. Onlara meyleden halk mal ve mülklerini satıp Şah'ın tarafına geçiyordu. Nitekim bu durum Osmanlı müverrihi Hoca Saadettin'in ölümü 1008 yani 1599 aşağıdaki dizelerinde gayet güzel ifade edilmiştir. Türkler terk edip diyarların, sattılar yok pahaya davarların. Başa taç aldı, vü çıktı ol ferid. Alem ehlin serbeşer itti mürid. Şimdi Rum içre müridi çok durur. Ana meyletmez vilayet yok durur. Başına taç aldı, çıktı ol pelid. İtti duygusuz Türklerin mürid. Şah İsmail kısa zaman içinde fetih hareketine başladı. Azerbaycan ve Irak'ı Arap'ı zapt etti. Diyarbakır ve Elbistan'a kadar olan bölgeleri hakimiyeti altına aldı. Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldırdıktan sonra bu hanedana mensup olanların hepsini katletti. Böylece Şah İsmail İran'da siyasi birliği kurmaya muvaffak oldu. Başlangıçta sadece baba ve dedesiyle müritlerine karşı girişilmiş olan şiddet hareketlerinin intikamını almayı ve Akkoyunlu ülkesini ele geçirmek suretiyle Şii bir devlet kurmayı tasarlamış olan Şah İsmail kısa zamanda arzu ettiğinden fazlasına ulaştı. Yaptığı savaşlardan galip çıkmasına rağmen iki büyük güçle karşı karşıya bulunuyordu. Doğuda Özbekler, batıda ise Özbeklerle mukayese kabul etmeyecek derecede mükemmel bir teşkilata sahip ve kendinden üstün kuvvetlere malik olan Osmanlılar. Bununla birlikte müritleri vasıtasıyla bu ikinci kuvvetin içinde sürdürdüğü propaganda vasıtasıyla kendisi de Osmanlılar için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Şah İsmail asıl büyük rakibinin Osmanlı Devleti olduğunu gayet iyi biliyordu. Tek başına onlarla baş edemeyeceğinden devrinin diğer büyük Türk devleti Memluk'a elçiler göndererek işbirliği teklifinde bulundu. Hatta Avrupalı devletlerden yardım alma yollarını araştırdı. Şah İsmail Osmanlı barajının aşılması durumunda Safevi kudreti karşısında direnebilecek hiçbir gücün bulunmadığını biliyordu. İkinci kaset birinci yüzün sonu.